Kıymetli dinleyenler, Fahri Sarrafoğlu Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu özel bir mülakatı istifadenize sunuyoruz.
Sevgili dinleyiciler, hepinize sevgiler, saygılar efendim. Merhaba diyoruz Çamlıca'dan. İstanbul'un sırlarında ilk önce İstanbul'da özellikle Osmanlı estetiği üzerinde durduk. Efendim sonra Osmanlı Vakıf Medeniyeti üzerinde durduk. Ve İslam'da kadın üzerinde röportaj yaptık muhterem üstadımız Osman Nuri Topbaş ile. Ve bugün dördüncü röportajımızda ise yine farklı bir konuya değineceğiz. İslam'da kadın ve özellikle İstanbul'da ve Osmanlı'da hanım eserleri, hanımların özellikle estetik üzerine, tarihe attıkları imzalar üzerine konuşacağız. Tabii ki yine farklı bir röportaj olacak. Teşekkür ediyoruz muhterem efendim. Bize zaman ayırdınız.
Estağfurullah.
Sağ olun. Evet, bugün yine farklı bir konudayız. İslam medeniyetinde hanımlar ve hanımlar mevzunu dile getireceğiz. İnşallah. Muhterem efendim, bugün zatenizde İslam'da ve İslam medeniyetinde hanımlar mevzunu hasbihal etmeyi arz ediyoruz. Zaman zaman Batı dünyasına bize karşı, bugün bile öyle, hanımlarla ilgili suçlamalar var. Diyoruz ki efendim, İslam'da kadının rolü nedir, aşağıda mıdır? Kadın İslam'da erkekten aşağıda mı görülmektedir? Bu hususta neler buyurursunuz?
Bismillahirrahmanirrahim. Çok muhterem kardeşlerimiz, Cenab-ı Hak hanımı ve erkeği ayrı kabiliyetlerde ve ayrı istidatlarda yaratmıştır. Dini hayatta bu ölçüler göre tanzim edilmiştir. Aile hayatında, toplum hayatında birbirini tamamlayan unsurlardır kadın ve erkek. Yaratılış olarak kadın, erkeğin nefsine süslü gösterilmiş ve cazip kılınmıştır. Bu cezb ve incizap kanunu müsbet mahiyette, yani nikah muhtevasında ise neslin devamı, aile müessesinin saadeti, toplumun huzur ve neşesi için bir huzur kaynağıdır. Fakat aile nikah hudutlarının dışına çıkarsa, ahlaki vasfını kaybeder ve iffetsizliğe yol açar. İffet, insanı hayvandan ayıran en mühim bir vasıftır. Malum hayvanlarda nikah yoktur. Evet. Onlara Allah utama ve haya duygusu vermemiştir. Batı dünyası, maalesef İslam dünyasına bugün haksız, kasti suçlamalar bulunmaktadır. Halbuki Batı toplumuna nazar ettiğimiz zaman, önce dinini tahrif etti. Saint Paul akaidi bozdu. Ondan sonra akaid konsüllerle tespit edildi. Muamelat ve ukubat kaldırıldı. Ondan sonra Yahova şahitleri tarafından bir darbe daha yedi. Bugün de Batı dünyasında dinden uzaklaşma revaç buldu.
Ve girdap içerisinde zaten dönüp duruyor.
Tam bir girdap. Dönüp duruyor. Evet. Bu anlayış ve bu sistem içinde iffet kayboldu. Aile gücünü kaybetti. Hicap kalktı. Maalesef kadın bir meta haline geldi. Pragmatizm, oportunizm, menfaate dayalı bir hayat tarzı yaşanıyor bugün Batı dünyasında. Erkek ve hanımın hayat tarzları hemen hemen aynı hale geldi. Yani elma ile armut terazide aynı kefeye konuldu. Geçmişte o tahrif edilmiş kitaplara bakıyoruz. Kadına çok ağır hakaretler var. Maalesef öyle bir ithamlar ki, kadın şeytanlaştırılmıştır. Bütün suç ve günahlar kadının sırtına yüklenmiştir.
Günah keçisi gibi.
Günah keçisi gibi. Kadını önemsizliklerini söyleyen Batı, kadını sokağa, meydana, iş yerlerine sürükledi.
Hatta podyuma sürükledi.
Maalesef.
Yani reklam olarak kullanıldı.
Kaldırımlarda açan çiçekler gibi oldu, meta oldu. O annelik, hanımlık ve evinin sultanlığından uzaklaştırıldı. Onun şahsiyet ve vakarına zarar verildi. İslam ise bunun zıttına, hanımı ailede baş tacı kılmıştır. Cennet salihâ annelerin ayakları altında serilmiştir buyurulmaktadır. Bir toplum salihâ annelerle abad olur, fâsıka kadınlar ise berbat olur.
Allah korusun.
Evet. Allah korusun. Bugün maalesef nesli terbiye edecek yüksek vasıflı salihâ anneler azaldı. Bu yüzden toplumlar menfaatperest oldu. Zulümler arttı, vicdanlar kurudu. Toplum mazlumların feryatlarına sağır ve kör oldu maalesef. Vicdanlar dumura uğradı. Bugün bu bozulmayı en çok Avrupa'da görüyoruz. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de yapılan zulümlere karşı gayetsiz ve duygusuz kalmaktadırlar. Akif'in güzel bir mısrağı vardır. O bir Müslümanın hassasiyetini gösterir. Zalimin hasmıyım ama severim mazlumu, irticanın suzin lehçede manası bu mu?
Diyor Akif.
Sanki bugünü aksettiriyor. İslam ise fıtrat dinidir. Kadın ve erkek fıtratlarına göre uygun vazifeler verir. Batı bugün kadına değer verdiğini söylüyor. Fakat kadını fıtratından uzaklaştırarak kadına asıl şiddeti Batı uygulamaktadır. Çünkü kadın da erkeği ayrı fıtratlarda oldukları halde aynı mesleklere ve aynı sorumluluklara sevk etmektedirler. Evvela kadın ve erkek Cenab-ı Hakk'a karşı iman mesuliyeti, takva mesuliyetinde eşittir. İman ve takva da eşittir. Ashab suresinde Cenab-ı Hak mealen Müslüman erkekler Müslüman kadınlar, mümin erkekler mümin kadınlar, taate devam eden erkekler taate devam eden kadınlar, doğru sadık erkekler doğru kadınlar, sabreden erkekler sabreden kadınlar, mütevazi erkekler mütevazi kadınlar, sadaka veren erkekler sadaka veren hanımlar buyurulmaktadır.
Hiç ayrım yapmıyorum devam eden. Erkekler kadınlar beraber gidiyor.
Ayette de Cenab-ı Hak inne ekremeküm indallahi etkâküm buyuruluyor.
Doğru.
Yani Allah indesin en keremliniz. Allah'a en yakın olanınız, takva sahibiniz. Ayet-i kerime sonunda işte Allah bunlar için bir mağfiret, büyük bir mükafat hazırlamıştır. Bu takva sahibi hanımlar ve erkekler için. Yani erkeğin kadını üstünlüğü, kadının erkeği üstünlüğü diye bir şey yok. Üstünlük takvada. Lakin mesuliyetlerin maddelerine gelince orada Cenab-ı erkek ve kadının kendi yaratılışlarına, fıtratlarına uygun hizmetler veriyor. Mesela erkek güçlü, kuvvetli yaratılış evet. itibariyle. Ona ailenin geçimi, korunması, muhafazası vazifesi veriliyor. Askerlik vazifesi erkeğe yükleniyor. Tebliğ, emri bil maruf, nehi ani münker birinci derecede erkeğe veriliyor. Diğer taraftan kadın ise yapısı narin ve hissi çok, duygulu. Zaten aksi halde evlat yetiştiremez o duygu olmasa, o muhabbet olmasa. Ona da neslin yetiştirilmesi, Cenab-ı Hak o vazifeyi veriyor. Ayet-i kerimede Rabbena heb lena min ezvacina buyuruyor. Zevceler buyuruyor. Orada erkekler buyurulmuyor. Nasıl bir zevceler olacak? Kurretayn göz nuru olacak. Evlatlar da göz nuru olacak. Bu şekilde bir toplum olacak. Ve cani'l müttakin imama toplumda bir takvada önder olacak. Tarihimizde böyle bir devirleri çok gördük.
Elham.
Yani asr-ı saadetten sonra.
Orada bir tepşir ve müjde var sanki.
Müjde var, çok güzel müjde var.
Kurreti aynun.
Tabii, göz nuru.
Göz nuru.
Bir de toplum huzur bulacak. Böyle erkekler, böyle hanımlar, böyle yetişen bir nesil, bir gençlik, toplum huzur bulacak. Anne babalar, toplum takvada gelecek nesile önder olacak. Bu en mukaddes vazife, yani neslin terbiyesi ve ailenin muhafazası, salih hanımlar ve salih erkekler birbirini tamamlayacaklar. Göz nuru evlatlar yetiştirecekler. Takvalı bir toplum meydana gelecek.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Bu tarihimizde bunu çok gördük. Ecdadımızda evet. Osmanlı'da bunu çok gördük. Bu İdbali silsilesi devam ettikçe böyle güzel bir toplum, huzurlu bir toplum tarihte gördük.
Elhamdülillah. Evet tam şimdi efendim oraya gelmek istiyordum. İslam tarihinde özellikle yani hanımlardan bahsedilirken evet. hanımlar kenarda kalmamış. Ya da bugünkü tabirle işte oturup da kendisiyle televizyon, dizi, film izlememiş.
Hayatın içindeler.
Hayatın içindeler. Peki İslam tarihinde hanımların katkıları konusunda neler söyleyebilir? Özellikle Asr-ı Saadet'ten ve Osmanlı tabii ki günümüzde. Hanımlar İslam tarihine ne katkıda bulunmuşlar evet. efendim?
Efendim İslam bir bütündür. İslam'dan önce de sonra da hak dinleri için bizlere örnek mühim hanım şahsiyetler görülüyor. Mesela birkaçını sayarsak Asiye validemiz görülüyor. Cenab-ı Hak onu tekrim ediyor. O Firavun'a karşı imandan bir taviz vermedi.
Sonuna
ve
kadar.
Ve şehit oldu.
Sonuna kadar, evet.
Meryem validemizi görüyoruz.
Doğru.
30 küsur yerde İsa aleyhisselam bahsedilirken çok yerde
beraber
Meryem validemiz bahsediliyor. Ve iffetini koruyan Meryem buyuruluyor. Öyle bir mesaj var. İffetini koruyan Meryem. Demek kadının en büyük hasiyeti, izzeti ve şerefi iffetini korumakta. Hacer validemiz. Biliyoruz. İbrahim aleyhisselam eşi, İsmail aleyhisselamın annesi, onun tevekkül ve teslimiyeti, ''Ya Rabbi ben senden razıyım.'' demesi. O hiçbir insanlar yok, uçan bir kuş yok, su yok. Böyle bir zor durumda, ağır bir imtihan, ''Ya Rabbi senden razıyım.'' diyor. Hatice validemiz var.
Peygamber Efendimiz'in.
Sallallahu aleyhi ve sellem daha nübüvvet gelmeden 15 sene evvel onun ahlakına Hatice validemiz hayran oldu. Efendimiz de O vefat ettiği seneye hüzün senesi denildi. 23 sene nebevi hayat ümmete numune olması için meşakkatli bir hayat vardı. Efendimiz 7 yavrusundan 6'sını kaybetti. Uhud'da ciğerparelerini kaybetti. Bak hiçbir zaman hüzün senesi denmedi. Hatice validemizin vefat ettiği seneye hüzün senesi denildi. Yine bir hanım daha var. Çok hanımlar çok da mevzumuz çok uzar. Evet. Yine annelerden devam ediyor. Ayşe validemiz var. İlmi ondan öğreniniz buyuruyor. Bilhassa yeğenlerini yetiştirdi. Rivayete göre de 300 tane talebesi vardı Ayşe validemizin. Genç olarak Efendimizle evlenmesinin demek bir hikmeti de budur. Ümmü Seleme validemiz var. O da Hudeybiye'de. Yani Ümmü Seleme validemiz de Hudeybiye'de teselli etti Efendimiz'i. O çok zor durumda. Zeynep validemiz var. O da çok cömertti. Saymakla bitiremeyiz. Hansa validemiz vardı. Bu Kadisiye'de 4 oğlu şehit oldu. Ya Rabbi dedi, sana şükürler olsun. Kıyamet günü 4 şehit annesi olarak kalkacağım dedi.
Buna övündü. Tabii.
Ya bu nasıl bir iman, coşkulu bir iman.
İsyan yok, tam tersi tam dua ters, var,
teşekkür teslimiyet var. Sahabi anneleri baktığımız evlatlarını sıkıştırıyorlar. Allah Resulü'nün arkasına gittin mi, onun arkasına bir namaz kıldın mı, bizim için dua istedin mi diye. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh sütçü kadının kızını alıyor. Çünkü o anne dedi, su konulmaz dedi, halife demedi mi dedi. Kızım halife nereden bilecek bu karanlıkta dedi. Anne dedi, halife bilmiyorsa Allah bilmiyor mu dedi, Allah görmüyor mu dedi. Bunu Hazreti Ömer duydu, hemen onu oğluna aldı. Ondan da Ömer bin Abdülaziz geldi.
Başka bir halife.
Ömer bin Abdülaziz ise İslam dünyasına 2,5 senesi hilafetiyle en büyük fazilet imzası atan bir halifedir. Yani 5. halifeden sonra olduğunu bildirirler. Ondan sonra Allah dostlarımızdan Rabia Adaviye validemiz var. Bu Mekke'ye hacılara suyu getiren Zübeyde, aynı Zübeyde var, Zübeyde Hatun var. Osmanlılarda çok var. Pertemniyal Hatun vesaire çok evet. Çok var. İnşallah oraya ileriki geleceğiz. Sorularda geleceğiz evet, oraya inşallah. Geleceğiz.
Evet. Efendim hem de yerine geldik şimdi. İstanbul'u gezdirirken hep sorular gençler. Çeşmeler var, camiler var, efendim hastaneler var, birçok eser var. Ama şöyle baktığımız zaman İstanbul'da sadece 300 çeşme hanımlar tarafından yaptırılmış.
Evet.
Ve şimdi hemen sorumuza geliyoruz. Merhamet ve şefkat diyoruz. Osmanlı'da kurulan, hani daha önceki röportajlarımız demiştik, 22 bin küsur vakıf vardı.
Evet.
Ama baktığımız zaman hanımların da vakıfları var. Hem de azımsanmayacak
yani
kadar.
Yani 1300 küsur vakıflar var, o da bilinenler.
Evet.
O da padişah hanımların vesairenin, evet. Paşaların hanımı kurdu. Bir de halkın kurduğu vakıflar var.
Hanımlar tarafından.
Hanımlar evet. Tarafından kurduğu vakıflar.
Şimdi biraz da bundan bahsedebilir miyiz? Hanımların kurmuş oldukları İstanbul'da ve bugün de hala hayatta olan efendim.
Evet. Vakıf medeniyetimizde hanımların, vakıfların mühim bir yer tutar. Normalde kadınlar zinet eşyalarını ve takılarını, mücevherlerini çok severler. Fakat bizim medeniyetimizdeki hanım sultanları görüyoruz ki, hayır hasenatı daha çok seviyorlar zinetlerinden. Gelen zinetleri bile bozdurup hayır hasenata sevk ediyorlar. Bilhassa valide sultanlar, yani sarayda yetişen sultan hanımları bu vakıfları ön sıraya almış oluyor. Evvela onun yetiştiği haremden bahsetmemiz lazım.
Evet.
Harem bir mekteptir. Maalesef bugün bir eğlence yeri olarak görülüyor. Hiç alakası yoktur.
Evet. Evet.
Harem bir mekteptir. Gayet yüksek ve kıymetli maneviyatlı hanımefendiler yetiştiren bir mekteptir. Malum olduğu üzere Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet Han devrinden itibaren padişahların evliliği hususunda bir düzenleme başlıyor. Daha evvel padişahlar daha ziyade paşa kızları, üst tabakadaki olan zümrelerin kızlarını alırlardı. Buna bir bias görmemişlerdi. Fakat devlet büyüdükçe hanedanın muhafaza edilmesi düşüncesi ağır basmış. Sarayda gelen hanımların daha sonra ailenin menfaatine çalışması ya saraya gelin veren ailelerin hak iddia etmesi gibi bir tehlikeyle karşı karşıya gelinmiş. Bunun üzerine Fatih bir kanunnamesinde bundan sonra aile kızı alınmayacak, cariyeler alınacak demiştir. Mesela bir misal veririz. Mesela Fatih Çandarlı ailesi tabur koyacak bir hale geldi. Yani padişah bu memleketin, vatanın ikiye bölünmesi endişesi içindeydi. Bunun için kanunnamesini bunu koydu.
Devletin selameti için.
Devletin selameti için. Mesela bu misal verirsek zaman zaman bu daima ikiye bölünme karşı karşıya geldik bununla. Mesela Cem Beyazıt'a mektup yazdı. Abi dedi, Gel dedi, ikiye bölelim vatana. Yarım da sen padişah ol, yarım da ben olayım dedi. İkinci Beyaz da bak kardeşim dedi. Şu vücut ikiye bölünür, şu beden ikiye bölünür. Vatan toprağa ikiye bölünmez buyurdu. Fatih'in endişesi buydu. Yani bir alacağı kızın ailesi zaman içinde gelişip devre bir tavır koyması ve imparatorluğun ikiye bölünmesi endişesiydi. Bundan sonra dedi, cariye kızlar alacağız dedi. Ve bu cariye çok ufak yaşta alınıyordu. Bunlar 7 sene bir eğitimden geçiyor. Fakat ağır bir eğitimde.
Çok ağır, evet.
Bunlar teheccüd namazından sonra eğitimleri başlıyordu. Aynen. Öğle vakti biraz aralık veriliyordu. Öğleden sonra tekrar devam ediliyordu. Bunlar fenni olarak bir defa en aşağı her sultan hanımı iki tane yabancı dil biliyordu. En asgari.
En asgari.
Evet. Bütün fenni ilimleri biliyordu. Bunun yanında da tasavvuf başta diğer dini ilimleri biliyordu. Çünkü bu ümmetin annesi olacaktı. Bu şekilde yani müstesna bir mektepti. Bunların her birinin bir kaydı vardı. Ahlaki durumu, hizmet durumu, merhameti, şefkati. Ancak bu şehzadeler bu en kabiliyetlerden birini zevci olarak alırlardı. Çünkü yarın ümmetin annesi olacak bu.
Doğru.
Diğer kalanları da paşalar alırdı. Yüksek kimseler evlatlarını bunları seçerlerdi. Çünkü bunlar bir saray terbiyesinden gelmişti. Hatta bunlara halk saraylı denirdi.
Doğru.
Yani bunlar paşa hanımıysa, bir üst rütbede bir devlet erkanının bir hanımıysa, bulunduğu vilayette orada bir sarayı temsil ediyor. Bir saray ahlakını, saray terbiyesini.
Aynen. İstanbul'u gittiği yere götürüyor.
İstanbul'u gittiği yere götürecekti.
Evet.
O ahlakını. Yani Fatih böyle güzel bir şey buldu.
Güzel.
Evet. Sadece bunu bir genç Osman bozdu.
Maalesef.
O Şeyhülislam'ın kızına talip oldu. Şeyhülislam dedi ki, padişahım da 100 tane kızım olsa sana feda olsun dedi. Fakat bu örfü bozma dedi. Bir o bozdu. Fakat bu sonuna kadar gitti. Osmanlı son devrine kadar devam etti bu. Doğru. Bunlar çok ayrı, bu yetişen cariye kızlar çok ayrı himaye görürdü, evlendirilirdi. Gittikleri yerlerde saraylı denirdi bunlara. Nezaketi, zarafeti, inceliği, hassasiyeti bakımından. Yani orada halk örnek alırdı. Velhasıl harem böyle maneviyat dolu bir mekteptir. Osmanlı bu usta karalamaya çalışan Avrupa ise buraları kendi o çirkin hayal dünyalarının bir yansıması olarak zevk ve eğlence mekanları olarak anlatmayı tercih ediyorlar. Maalesef bu memleketimizde sirayet etti birçok genç. Aman diyor, bilhassa o kanunin o yapılan o filmlerde maalesef tamamen zıttı olan bir sahneler sergileniyor. Hatta Endur'un mektebinde okuyan kişileri verildi bu cariye kızlar.
Tabii.
Sarayda kalan hasekiler, sultanlar kocası öldüğünde eski saraya intikal ettirirler.
Doğru.
Bu Beyazıt'ta idi bu saray.
İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer.
Evet, İstanbul Üniversitesi'nin olduğu yer. Evet. Orada bunlar ibadet taatle meşgulurlardı. Yanlarında yine hizmet eden kızlar vardı. Onlarla meşgulurlardı, terbiye ederlerdi. Bir de hayır hasenat işlerinde koşarlardı. Devam. Orada da halka güzel bir örnek olurlardı.
Evet. Şimdi oraya geldik efendim tekrar. Haremde çalışıyorlar, haremde eğitim görüyorlar 7 yıl. Ama bakıyoruz ki dışarıda birçok eserleri var.
Evet.
Röportajımın başına bahsettiğim gibi. Sadece 300 çeşme var. Peki gelirleri nereden haremde? Durdukları halde bu kadar geliri nasıl elde ediyorlar? Ya da hayır hasenat yapacak, kuracak vakfdaki o gelir nereden geliyor?
Efendim, bu cariyeler hareme sıfırla geliyor, sıfır sermayeli.
Evet.
Yani
evet.
Dünya olarak bir şeyleri yok. Bir gelirleri yok. Zamanla padişah hanımı veya padişah annesi onlara bey ve oğluna bol bol hediyeler geliyor. Bir de bunların bir maaşları var ayrıyeten. Hı hı. İkramlar geliyor. Mesela Yavuz Sultan Selim Han, Irak tarafında hususi bir irat bunları tahsis etmiştir. Oradan da kendine bir gelmektedir irat. Bu sultan annelerimiz bu hayır hasenatları bir tasavvufi terbiyeyle yetiştikleri için bir merhamet abidesi oldukları için gelen bu imkanları halka yansıtırlardı. Ve bugün çok camiler, mektepler vesaire, hatta kışlalar, çeşmeler bu valide annelerimize aittir.
Doğru.
Mesela Osmanlı örfünde iki minareli camiler eksi padişah ve padişah hanımlarındır.
Doğru.
Mesela Üsküdar'ımızda bizim 4 tane çift minareli cami vardır. 4'ü de hanım sultanlarındır. Buna göre bunlar da hayır hasenat abideleşmiştir hayır hasenattan. Bu hanım annelerimiz paralarını israf etmediler. topluma saray lüksü ve saray modası getirmediler.
Tam tersi.
Bugün maalesef tersi, evet. Dünyada bir reklam, modalar vesaire. Halbuki bunlar gayet mütevazi bir annelerimizdi. Mütevazi yaşantıları vardı. Lüksleri yoktu. Böyle lüksü de bir moda haline getirmediler.
Orhan isterseniz altını çizelim efendim. Evet gelir geliyordu, gelirleri vardı demiştiniz, maaşları evet, vardı. Tabii. Yavuz Sultan Selim Han da evet, hatta irat vermişti ama dikkat ederseniz israf yoktu. İsraf yani bu yoktu. Parayı ne yaptılar? Tutumlu. Peki aç mı kaldılar? Yemediler, içmediler mi?
Yedirdiler.
Tam tersi yedirdiler, pişirdiler.
Kendileri gösteriş de yok.
Tutumlu oldular.
Gösteri yok, sükse yok. Hı-hı. Mütevazi bir hayat. Hı-hı. Yani benim diye bir tefahür yok.
Doğru. Övünme değil.
Yani bugün bile mesela maalesef bazı imkanı geniş olan ailelerde evet tesettür var ama süslü bir tesettür var. Hmm. Hatta süslüman diyorlar. Hmm. Bu da iyi değil tabii. Yani Müslüman'a yakışan bir iş değil süslüman olmak.
Doğru.
Evet. Bunlar hayır hasenatta halka örnek oldular. Hmm. Çünkü aldıkları İslami terbiye de bunu emrediyordu. Bugün hala vakıflardan sadaka-i cariyeleri geliyor kurdukları vakıflardan. Mesela birkaç misal verelim.
Tabii,
Nurbanu Valide Sultan var. Hı-hı. İstanbul'da, Anadolu'da, Rumeli yakınında birçok eserleri var. Üsküdar'da, Toptaş'ında Atik Valide Camii, imareti, medresesi, Darüşşifası, çifti hamamı, zikre şayan olan vakıflardan bazılarıdır. Hı-hı. Düşünüyoruz ki Hürrem Sultan'ın gelini olan bu kadın, menşe itibariyle gayrimüslim.
Doğru.
Sistem o kadar onu bir karaktere, şahsiyete getiriyor ki, İslam ahlakı, İslam hasretiyle derinleşiyor. Yani gayri Müslüm menşeden gelen Nurbanu Sultan, İslam ve İslam'ın merhametini kendi hayat tarzı olarak alıyor. Bunu takva ile hayatını mezcediyor. Hayır hasenat üzere devamlı. Diğer mesela Mah Beyker Kösem Valide Sultan var.
Ki en çok ismi,
ismi geçen, biraz da
evet, eleştirilen hatta.
Eleştirilen hatta biraz evet, da Celali Mizas'ta bir hanım sultan annemiz. Hı hı. Bu mesela yeni caminin temelini atıyor.
Doğru.
O zaman yeni cami tam sahilde. Yani öyle bir temel attırıyor ki hatta kayıklarla giriliyor bir taraftan.
Camiye giriliyor.
Yani camiye. Fakat o güzel bir estetik. Yani o saraydaki olan o zarafet yaptıkları eserleri de aksediyor. Yani o denizden geçenler o güzel mimariyi seyredecekler. Üsküdar'da Çinili Camisi vardır. Mektebi vardır. Darül Hadisi vardır. Çifti hamam vardır. Sebil'i vardır. Bir de yetim kızların cehizlerinin hazırlama şeyidir. Yani yetimlere bir gönül vermiştir. Yetimlere hizmet etmek. Onun cehizlerini hazırlama. Yine bu Kösem Sultan'ın temelini attığı yeni camiye ömrü kâfi gelmemiştir. Onu Hatice Turhan Sultan tamamlamıştır.
Başka bir valide sultan.
Tabii tabii. Hmm. Hatice Turhan Sultan tamamlamıştır. Ve nasıl bir derinlik, o cami yaptırmakta kalmamıştır. Rize'den Atina balı getirilecek.
Evet.
Uludağ'dan da kar kuyuları kazılacak. O kar kuyularından kar getirilecek. O zaman tabii şey yok, frijider yok. Onlar balla karıştırılacak. Soğuk bal şerbeti evet, tamam, camiden çıkan tamam, kandil günleri, Ramazan evet, günleri istediği kadar içecek.
Doğru, doğru.
Yani dehşet bir ufuk. Yine Bezmialem Valide Sultan var. O ayrı. Ona da biraz daha geniş evet, yer vermek inşallah, istiyorum.
Şimdi efendim az önce bir şey söylediniz. Hemen orada kalalım. Bal şerbeti dedik. Bu evet, bal şerbetin hususiyeti nedir? Acaba neden özellikle kandillerde dağıtılıyordu? Bugün Sultanahmet'e gittiğimiz zaman Alman Çeşmesi var orada. Evet. Eyüp Sultan'da bu gelene hatta Üsküdar'da da var. Hala devam ediyor bal şerbeti.
Evet.
Bundan kısaca bahsedebilir miyiz?
Efendim ne kadar pahalı olursa olsun evet, Ümmet-i Muhammed'in gönlüne ferahlık verme. Bu kandil günleri, diğer günler, Ramazan-ı Şerif günleri, belki diğer günlerde de vardır. Hararetli günlerde cemaat camiden çıkınca öyle harareti şey yapıyor. Bir de miktar da yok. Yani içebildiği kadar içsin. Hı-hı. Hatta koysun testisine, evine götürsün.
Sebil adı gibi.
Sebil adını. Bunu çok tahsisat yapıyor. Hatta bir rivayet o Mısır çarşısını yaptırıp tahsis ediyor oradaki hı-hı, dükkanları. Hı-hı.
Evet, gelir olarak.
Gelir olarak. Yani arkadan bu sadaka-i cariye devam etsin. Bezmialem Valide Sultan var.
Evet.
Bu da 2. Mahmud'un hanımı.
Doğru.
40 küsur yaşında vefat etmiş. Çok genç vefat etmiştir. Bu Vakıf Kuraba Hastanesi'ne tesis eden doğru, annemizdir. Herhalde 1840'larda yani 170 küsur sene oldu. Devam edelim hastanenin.
Hala.
Yani 170 küsur sene taksimetre çalışıyor. o hastalardan aldığı dualar
sadaka-i cariye.
O kadar bir merhametli ki şayet diyor bir hastanın iyileşmesi için limon gerekirse limonun değeri bir altın olsa yine o hastaya verilecek. Bir annenin merhameti bu. Yani bir ümmete bir anne olabilmek.
O çok önemli.
Evet. Aşağı yukarı 116 memur vazifelendiriliyor bu hastaların tedavisi vesairesi. Pertevniyel Valide Sultan var. O da Aksaray'daki güzel bu Valide Camii var. Yavidut Camisi var. Velhasıl yani saymakla bitiremeyiz bu Valide Sultanların şeyi. Bizim annelerimiz de aynı şekilde onların ayrı çeşmeleri vardı, vesaireleri vardı. Onlar da camilere rahleler getirir, vesaire getirir. Yani en iktisaden zayıf bir annemiz bile bir hizmet, merhamet, tabiat-ı asliye halindeydi. O çeşmelerden daha geniş olarak bahsetmek isterim.
İnşallah.
Sohbetin sonuna doğru
evet,
inşallah.
Muhterem efendim hemen araya girerek değerli dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz merak ederler. Bal şerbeti, Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyesi üzerine bal şerbeti dediğimiz zaman sirke, efendim limon bal üzerine evet. koyuyoruz suyun içerisine. Evet. Oranını belki seyircilerimiz, dinleyicilerimiz merak eder. Bir bardak ılık su, evde de yapabilirler. Bir bardak ılık suyun içerisine bir tatlı kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı bal ve bir çay kaşığı limonla bunu kendileri de yapabilirler ve şifa olur inşallah.
Zaten sirke de şifadır.
Evet.
Bal da şifadır. Cenab-ı Hak arıları 45 gün ömür boyunca çalıştırır. Doğru. Çiçeklerin özünden toplar ve sunar insanlara. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir mümin diyor bal arısı gibi olmalı diyor. Bal arısı diyor temiz toplar diyor. Yani bir mümin de temiz kazanır. Bunu diyor güzel diyor bir şekilde diyor doldurur diyor. Üstünü kapatır, ambalajını yapar, insanlara sunar. 45 günlük ömrünü vasatı bal arısı bu şekilde tamamlar. Efendim buyurun bir Müslüman bal arısı gibi olacak. Helal kazanacak.
İnşallah.
Evet. İnfak edecek balın infak ettiği gibi. Doğru. Bu şey bir rahmetle anılacak.
İnşallah.
Ömrü bu şekilde tamamlanacak. Velhasıl bu bal şerbetinin bize hatırlattıkları sirke Efendimiz'in sevdiği.
Doğru.
Sirke şifadır bu. Sirkenin güzel nimettir. Bal öyle.
Evet, elhamdülillah. Efendim daha önceki sohbetlerinizde de az önce de buyurdunuz. Mihrimah Sultan'dan çok bahsettik. Mihrimah Sultan hayırseverliği yanında ve tabii diğer hanımefendiler de hanım sultanlar öyle tevazu ve mahviyeti de var.
Çok.
Yani ben vakıf kuruyorum, hayre senat yaptım Yok. Ama bir övünme, tam tersi, bir fahrilik yok orada.
Efendim, abd-i aciz şeyi var onlarda. Yani ben Allah'ın aciz kuluyum. Mesela Fatih Sultan Mehmet de o vakfiyelerinde abd-i aciz diye imza atar. Cenab-ı Hak da İbadurrahman, yeryüzünün mütevazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Yani bir enaniyet yok. Dünya bir hiçlikle geldik, bir sermayeyle gelmedik. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın lütfu. Evet. Cenab-ı Hakk'ın bu lütufları, ihsan, ikramı karşısında bir kul daima Cenab-ı Hakk'a bir teşekkür edası içinde olmalı. Fail mutlak Cenab-ı Hak. Tasavvufta güzel bir idrak halidir bu. Çok mühimdir bu. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri zirvedeyken, Kadul Kuzat'ken sırmalı cübbesiyle ciğer satmıştır. Yani bir benliği bertaraf etme. Halid-i Bağdadi Hazretleri tuvaletleri temizlemiştir. Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene muzdarip hayvanlara, insanlara yolları temizlemiştir. Yunus Emre başını eşeğe koymuştur. Manevi ihtilaçlarını orada yaşamıştır. O benliği bertaraf etme. Ondan Tapduk Emre onu dergâha almıştır. Hep tasavvufla baktığımda bir kulun abd-i aciz olması. Fail-i mutlak Cenab-ı Hak. Bu idrak içinde olabilmesi. Bu Mihrimah Sultan'da bunu görüyoruz biz. Malum Kanuni Sultan Süleyman'ın kızıdır. Edirne Kapı'da, Üsküdar'da camisi vardır. Bir de babasına gelip demiştir ki, baba demiş, ben bir hayır yapmak istiyorum demiştir. Kâbe'nin etrafındaki revakları yaptırmak. Bunun için baş mimar Sinan'a oraya baba gönderir mi? Ben bütün malımı, servetimi vereyim demiştir. Aynı zamanda bu Zübeyde suyu Harun Reşid'in hanımının yaptırdı. O da bozulmuştur. Bir de o yolu yapması ve gelen hacıların istifade etmesi bakımından. Mimarbaşı Mimar Sinan da Süleymaniye'nin temelini atmıştır. 3 sene kaybolmuştur. Yani zemin daha iyi otursun. Olacak depremlerden, zelzelerden filan bir zarar görmesini. O 3 senelik ayrılışında Mekke-i Mükerreme'ye gitmiştir. O ravakları inşa etmiştir rivayete göre. Bir de o Zübeyde suyunu onda tamir etmiştir. Mihrimah Sultan'ın gönlümüzde böyle güzel bir yeri vardır. Yani kendisini Allah yolunda bezdetmiştir, adamıştır. Yani o makam, mevki vesaire şu bu, onlar gözünde silinmiş. Hakk'a yaklaşmak, güzel bir kulu olabilmek onun gayreti içinde olmuştur. Ve bugün bunlar hep ümmete bunlar ne olmuştur? Misal olmuştur. Yani tarihte 620 sene devam eden hiçbir devlet yok. Allah'ın rahmeti gelmiş. Fatiha, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn diyor. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız, ancak senden yardım ederiz. Bu cemi olarak geliyor, İyyâke na'budu. Yani toplu halde. Yani toplumlar o şekilde olduğu zaman Cenab-ı Hakk'ın rahmeti iniyor.
Efendim, vakfiyelerde biraz da İslam zerafetinden bahsetsek, ilk sohbetlerimiz hep konuşmuştuk estetik, zerafet, nezaket diye. Özellikle Osmanlı nezaketinin çok güzel örnekleri var. Bunlardan bize biraz siz anlatabilir misiniz?
Efendim, tabii ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, tövbeleri Allah kabul eder, sadakaları Allah alır buyuruluyor. Efendim, burada İslam'da bir hayır hasenat yaparken de en fazla dikkat edip riya girmesin. Çünkü tevhid akidede ortaklığa tahammülü yok. Ya sağ elin verdin, sol el bilmeyecek. Diğer taraftan eğer sadaka veriyorsak, sadaka verdiğimiz kimse rencide edilmeyecek. Ebu Leyf Semerkandi Hazretleri, veren diyor, alana teşekkür edası içinde olacak diyor. Çünkü o vasıtasıyla Cenab-ı Hak yaklaşacak. Cenab-ı Hak sadakaları ben alırım buyuruyor. Yani arada bir doğrudan doğruya Cenab-ı Hak bu sadaka nimetine Cenab-ı Hakk'a ulaşması. Onun için bir teşekkür edası için olur mu? Bunu ben sağlıklarında Sami Efendi Hazretleri'nde de, Musa Efendi Hazretleri'nde gördüm. Mesela bir sadaka verecekler, bir hediye verecekler, bir zekat verecekler. Zarfın üzerine muhterem Ahmet Beyefendi mesela, kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Nezaket.
Bu İslam'ın. Çünkü böyle verildiği zaman üstü sadakat Cenab-ı Hak alınacak. Sen aradan çıkıyorsun o zaman. Bu tabi ayette de var, İnsan Suresi'nde. Orada Fatıma Validemiz'de Ali radıyallahu anh'a bir hadise Cenab-ı Hak bize naklettiriyor. Kendileri muhtaç olduğu halde fakire, yetime ve esire verirler. Verirken de sizden bir teşekkür beklemiyoruz derler. Yani bir minnet altında kalmayın. Ebu İhsan kamtarıyla, zira biz o kıyametin şiddetinden, o sert ve belalı günden korkarız derler. Allah da onların gönlüne huzur verir buyuruluyor, sevinç verir buyuruluyor. Demek ki bu sadakalarda bu meçhul kalmak. Bu çok mühim. Meçhul kalmak, eğer meçhul kalınırsa bu Cenab-ı Hakk'a gidiyor. Huzur sadakat Cenab-ı Hak alır buyuruluyor. Tabii bunu rencide etmemek alana. Bu da çok mühim. Bir de en mühim olanı verdiğini az görmek. Bu da mühim. Çünkü Cenab-ı Hak lentenal bir rattatun fukum imantun bunu sevdiklerine vermedikçe birre Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Yani kendini seviyorsun, kendini ne kadar? Çoluk çocuğunu sev, çoluk çocuğunu ne kadar? Allah'ı seviyorsun, Allah için ne kadar? Cenab-ı Hak orada bize bir ölçü vermiş oluyor. Onun için bunu ecdatta görüyoruz. Dünyayı bir kenara itmişler. Yani kendileri bir kuyumcu dükkanı gibi altın mücevherat dolu değil de arkalarından kendilerine devam edecek hayır hasenatla yolculuklarını yapmışlar gerçek aleme. Bu Bezmalem Valide Sultan, tabii bu çok ayrı bir anne. Dolmabahçe Sarayı'nın yanındaki Valide Camisi de onundur. Evet. Çok barok ve ampir sanatının müşterekliğinde yapılmış bir şeydir. Çok zariftir. Onun Şam'da kurduğu bir vakıf vardır. Bugün insanın hayali ona bilmiyorum zor gider. Der ki kırılacak eşya, müstahdemlerin çalışan kişilerin kırdıkları eşya tazmin edilecek. Onlar azarlanmayacak, onların kalplerine diken batırılmayacak, onlar mahzun edilmeyecek. Bu nedir bu? Halik'in nazarıyla mahlukata bakış tarzıdır bu. Sen de kırabilirdin bunu. O kırdı. Azarlanma onu o zaman. Azarlanmaması için bu İslam'ın insana bakış tarzı. O tazmin edildi kırdığı eşya.
Yeter ki kalbe kırılmasın, üzülmesin.
Evet. Yine bu Vakıf Kurabağ Hastanesi. 1843'tür yapılış tarihi. Aşağı bugün de 2017'deyiz. Demin bahsettiğim gibi 174 seneden beri devamlı bir sadaka-i cariye devam ediyor.
Ve yaşıyor annemiz hala yaşıyor.
Yaşıyor. İş zaten gönüllerde yaşamasıdır.
Önemli olan da o.
Evet. Yani ömrüyle beraber bitmemesidir. Tabii Cenab-ı Hak da sevdiriyor. Sevdiği kulun Cenab-ı Hak da sevdiriyor. Rahmetle andırıyor.
Efendim, sevgili dinleyicilerimizin ve seyircilerimizin aklına bir şey gelmesin. Acaba bu hayır hasenatı yapanlar sadece Osmanlı hanımları mı, hanım sultanlar mı? halktan insanlar, hanımefendiler de yapmıyor mu diye bir akla gelebilir.
Burada
sıradan halkın, vatandaşın, hanımların...
anneler güzel bir numune olmuştur.
Evet. Diğer vatandaşlarımızın da var mı?
Tabii bunu gören bütün hanımlar, vatandaşlar da aman biz de alakadarın imkan bir hizmet edelim gayreti içinde olmuşlardır. Burada hiçbir imkanı yoksa bir rahle getirip koymuştur. Caminin önünde bir şerbet dağıtmıştır. Doğru. Kuşlara arpa dağıtmıştır. Hı hı. Hammalların geçeceği yerle bir mola taşları koymuştur.
Evet.
Hammal orada tabii, koysun dinlensin. Küfeyi, dinlensin, ondan sonra devam etsin. Böyle şeyler bir heyecandır bu. Yani hastaya, garibe vesaire gitsin ziyaret etsin. Bunları en mühim burada çeşmeler var. O çeşmelerden ben bahsetmek arzu ediyorum.
Tabii, buyurun.
Bu Osmanlı medeniyetinde bu çeşmelerin ayrı bir zarafeti, ayrı bir inceliği var. Bir defa çeşmeler zarif bir mimari içinde. Hı hı. Şöyle baktığında bir huzur veriyor. Tabii su içene de bu hendeyesi içinde o suyu daha bir huzurla içiyor. Yani derinleşiyor.
Tefekküre sevk ediyor.
Diğer taraftan da bu çeşmelerin üzerinde ayetler var. Bu ayetleri okuyor. Bu ayetlerde de suyun Allah'ın büyük bir lütfu olduğunu, her şeyin bir sudan halk olduğunu. Ondan sonra cennet sularını bildiren ayetler yazılı. Bunlar da ayı bir şevkini arttırıyor. Ve Allah'ın nimetlerini hatırlatıyor. İnsan en çok muhtaç olduğu su, Cenab-ı en bol suyu veriyor, ihsan ediyor. Bir de bu çeşmeler bazılarında şiirle yazılmış ebced hesapları var. Bu ebced hesaplarında bu çeşmenin yapıldığı tarihi gösteriyor.
Tarih düşürme diyoruz.
Evet. Tarih düşürme deniyor. Evet. Velhasıl böyle bu çeşmelerin de insana verdiği bir huzur var. O da bir İslam medeniyetinin seviyesini göstermektedir. Bazı çeşmelerde mesela her canlıyı sudan yarattığımız görmezler mi Cenab-ı Hak buyuruyor. Her canlıyı sudan yarattığı görmezler mi? Yine bir Vakıa suresinde Cenab-ı Hak biz onu ya tuzlu olarak indirseydik buyuruyor.
Olacak.
Bir tefekküre götürüyor. Yine sure-i insanda Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Şaraben tahura buyuruluyor. Yine diğer bir şeyde ben birkaç tanesini okuyorum. Tövbe suresinde Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin. Gönülleri ferahlatsın. Ve hiçbir sudure kavm mümini. Allah mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin. Gönülleri ferahlatsın. Ve şifa limafi sudur. Gönüllerdeki dertleri şifadır. Yine biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için şifa ve rahmettir. Kur'an-ı Kerim'i bir şifa olarak indirilmesi. Yine Cenab-ı Hakk'ın ayrı bir talimatı. Veiza marıttu fe ve eşfin. Hastalandığın zaman bana o şifa verir. Yani su nasıl şifa veriyor? Su şifa veren Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'e de şifa veriyor Cenab-ı Hak. Başka vasıtalar da şifa veriyor. Hep buna telkin. Allahu latifün bi ibadi. Allah kullarına çok lütufkardır, çok ikramkardır. Bu da bir nasıl Cenab-ı Hakk'a teşekkür edeceğiz? Bunu bir çünkü Cenab-ı Hak şükür esasında şükür nedir denildiği zaman Allah'ın verdiği her nimetin yolunu kullanmak. Biz Allah göz verdi, gözün şükrüne der, o gözü Allah yolunda kullanır. Kulak verdi, kulak. Beden verdi, beden. Ağız verdi, dil verdi. Allah yolunda o dili, o ağzı kullanabilmek. Burada Cenab-ı Hak o suyu veriyor. Bir çölde kalsan en çok senin muhtaç olduğun su. Yağmur oluyor. O bütün kirli, temiz sular tebahür ediyor. Yukarıda temizleniyor. Artı bulutu, eksi bulutu akıyor. O bütün mikroplarını arınmış, tertemiz olarak iniyor. Evet. Tekrar dünyada bozuluyor o su. Hayvan içinden geçiyor, toprağın içinden geçiyor. İnsanın bedeninden çıkıyor. Tekrar onu güneş tebahür ettiriyor. Tekrar yukarıda temizleniyor. Tekrar yeni iniyor. Kur'an-ı Kerim yağmurdan da çok bahseder.
Evet.
Elhamdülillah. Yine şu ayet-i kerime de çok mühim. İnsan suretinde. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İnsana doğru yolu gösterdik. O isterse şükreder olur, isterse nankör olsun. Ve bunlar hep böyle çeşmelere konmuştu.
Vakıf eserler ki günümüzde de mesajı devam ettiriyor.
Sırf bu değil. Yani birçok benzer ayetler, benzer hadis-i şerifler ve şiirler. Evet. Allah'ın nimetine insanlara takdim edici mahiyetinde.
Peki efendim son bir sorumuz olacak. Dedi ki röportajımızda hanımlardan bahsettik, İslam'da hanımların yerinden bahsettik, Osmanlı'da hanımlardan bahsettik. Özellikle mütevazi olmaları tutumlu olmalarından bahsettik. Günümüz hanımlarına sizin ağzınızdan mesaj alabilir miyiz?
Efendim, bugün
ne tavsiye edersiniz?
Efendim ben kısaca şunu yaparım. Yine bir hadis-i şerifle sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, benim ümmetim yağmur gibidir. Başı mı sonu mu daha üstündür bilinmez buyuruluyor. Şimdi demek ki başı bir cahiliye devriydi.
Evet.
Bir ahiret haberi istemiyorlardı. Hani Nebi'yle nasıl ahiret haberi geldiği zaman şaşkına döndüler. Hatta bunu kaldır dediler, biz sana tabi olalım dediler. Ahiret haberi onları çok endişeye götürdü cahiliye insanında. İstedikleri gibi rahat yaşıyorlardı. Mesela bir misal verirsem, Ebu Süfyan'ın karısı ilk zamanlar, sonra Müslüman oldu, Mekke fethinde Müslüman oldu. O ilk İslam tebliği başladığında böyle din mi olur dedi, ben köleyle bir mi olacağım dedi. Aynı bugün Batı dünyasının gördüğü gibi, güçlerin gördüğü gibi. Ben dedi, bir köleyle bir mi olacağım, o tarihine küssün dedi. Yani böyleydi bir hayat tarzı. Yani güçlünün elinde güçsüz tarihine küssün. Bu bir cahiliye devriydi. Bugün de gardırop değişmiş bir cahiliye devrine girdik. Hendese değişmiş, geometri değişmiş, gardırop değişmiş. Bir cahiliye devrine. Bugün gördüğüm ne oluyor? Güçlü, güçsüzü eziyor. Güçsün toprağına giriyor, toprak benim diyor. Ben buraya üst kuracağım diyor. Sen tarihine küs diyor. O kadar insan orada heba oluyor, ölüyor vesaire şu bolu duymuyor. Vicdanlar tamamen dumura uğramış, kurumuş. O sessiz feryatlar, arş-ı âlâya çıkan o sessiz feryatlar duyulmuyor. Merhamet bitmiş, şefkat bitmiş. Aynı o cahiliye devri bugün de var. Bugün ise o cahiliye devrinde, bugünkü cahiliye devrinde yaşayıp takva sahibi olabilmek için büyük mükafat Cenab-ı Hak vaat ediyor. Garden hasene buyuruluyor. Yani nasıl bir tehlikeli yerlerde yaşayan memurlara prim verilir. Bugün de Cenab-ı Hak bu zor zamanda İslam'ı yaşayacak. İbadet, muamelat, muaşeret, ahlak, hak, hukuk vesaire. Evet. Bu İslam'ı yaşayacak. Efendimiz başı mı sonu mu daha hayırlı da bilinmez buyuruluyor. Ben onları havz kenarında bekleyeceğim buyuruyor. Demek ki bugün de takvaya çok kıymet vermek lazım.
Bu da hanımlara.
Hem hanımlara hem erkeklere. Bir de bak gıdaya dikkat edilecek, haram gıda olmayacak. Gözler, nazarlar değişmiş, gıdalar alınmayacak. Bunu baktığımız zaman devamlı kebapçılar vesaire şu bu. Kokuları ortalığa yayılıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yemek kokuları komşunuza eziyet etmeyin buyuruyor. Fakirler, garipler, yetimler o vitrinlere bakıyorlar, işlerini çekerek gidiyorlar. Bu yiyene Allah aşkına şifa olur mu bu?
Evet.
Feyiz olur mu? Onun için ne göre? İbadetlerde feyiz azaldı, ruhaniyet azaldı, muaşeret gitti. Bizim ecdad o zariflik, incelik vesaire onun yerine kabalık geldi. Güç göstermesi geldi. İsraf geldi. Ömür israf ediliyor. Zaman kıymeti bilinmiyor. En çok muhtaç olduğumuz kıyamet günü, o zor günde zamandır. Zamanı ben nasıl harcadım? Zamanı geri almak mümkün değil, satın almak mümkün değil, borç vermek mümkün değil, borç almak mümkün değil. Zaman en kıymetli sermayemiz. Zaman ziyan oluyor. İsraf ekonomisi var. Kendini gösterme. Eşyalı kendini gösterme. Bu da aşağılık duygusunu kendini gösterme meylidir bu da. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede israf edenler şeytanın arkadaşlarıdır. Bu nedir? Allah'ın verdiği nimeti ziyan etmektir. Şimdi yine Osmanlı'ya geleceğim ben. Allah bana bu nimeti niye verdi? Ben bunu nerede kullanacağım? Cenab-ı Hak sümmelit sünne yömmüyüzün aninnayim. Verdiğim nimetin hesabını soracaksın. Yani hep hesap vereceğiz. Zamandan hesap vereceğiz. Giyimden, kuşamdan hesap vereceğiz. Allah'ın verdiği nimetleri nerede harcadık onun hesabını vereceğiz. Sonra bir müddet tefekkür sahibi olacak. Yani Allah bana verdi, ona vermedi. Demek ki o bana zimmetlidir. Bunun bir idraki içinde olacak bir Müslüman.
Doğru.
O dünyada muhtaç, varlıklıya muhtaç. Fakir, varlıklıya muhtaç. Ahirette ise o varlıklı insan da o fakirin duasına muhtaç. Yani Cenab-ı bütün Müslümanı birbirine zimmetli olarak halketmiş. Tanzim etmiş. Öyle olmasını arzu ediyor. Mesela dünyada hasta sağlığıma muhtaç. Kıyamette de o hastanın duasına muhtaç. Velhasıl bugün de işte takva, bu saraylardan bahsettik. Bu sarayların bir tasavvufi terbiye görmesi. Zira peygamber üç vazifeyle geliyor. Peygamberler İslam'ı tebliğ etmek ve yüzeki insanların iç alemlerini temizlemek. bu nefsani arzuları bertaraf etmek. O şekilde iman kemale erecek. Yani la ilahe illallah diyor. La ilahe Allah'tan uzaklaşan her şeyden kalp korunacak. İllallah kalp Allah'ın cemali sıfatlarıyla beraber olacak. Zira Cenab-ı Hak bunu istiyor. Ve hüküm eyne mahkumdur. Nereye gitseniz o sizinle beraber, Allah sizinle beraberdir. Kul bunu idraki olacak. Onun bu zamanımızda dünya bir vahşet yaşarken, Müslüman bir zulüm altındayken, vicdanların kuruduğu bir zamanda Cenab-ı Hak لَنْ تَرَبُّ رَاتِعَ تُمْكُمْ مَا تُبُّونَ sevdiklerinizden vermedikçe Allah'a yaklaşamaz. Yani bugün Müslümanların o çektikleri zulümün ızdırabını yüreğimizde duyabilmek ve hayır hasenata gayret etmek. İki hususiyet vardır İslam'ı yaşamakta. Bir, tazimle emrillah, Allah'ın emirlerini en güzel kalp ve beden ahengi içinde ifa edebilmek. İkincisi, şefkat alâ halkillah. Hep evliya Allah'a baktığımız zaman hepsi bir şefkat abidesi. Allah cümlemize inşallah cemali sıfatlardan nasipler ihsan eylesin.
Amin inşallah.
Allah razı olsun. Teşekkür ederiz.
Evet efendim, biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Erkam Radyo dinleyicileri, muhterem Osman Ertopaş hocamızdan yine farklı bir konuyla inşallah birlikte olduk. Kendisinden hasreten teşekkür ediyorum ve rica ediyoruz. İnşallah tekrar başka konuda birlikte oluruz. İstirham ediyoruz. Birlikte olmak üzere efendim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.
Erkam Radyo'da Fahri Sarrafoğlu Bey'in muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi ile yapmış olduğu mülakatı dinlediniz.